Bu kitap 6 nokta körler kütüphanesi için seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engelliler dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Engin Ercan. Eserin adı Beraber Yürüttük Biz Bu Yollarda. Yazarı Yılmaz Özdil. Türü araştırma. Yayın Evi Kırmızı Kedi Yayın Evi 1. Basım Şubat 2015. ISBN 978-605-9908-46-7. Bu kitap 331 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 17 Mart 2015. Kurum telefonu 0312-363-7746. Arka kapak, ayakkabı kutusunda paranın öyküsü. Zekat hırsızlarını koruma altına alan bir güç var. Ben bu güce hırsızların imparatoru diyorum. Hem altında yer alan figüranlarını koruyor, hem de kendisine ulaşılmasını engelliyor. Anayasaya göre hukuki zeminde çalışması gereken tüm kurumları kontrol altında tutuyor. Soruşturma savcılarını görevden aldırıyor, delilleri yok ediyor, zekat hırsızlarını da kamuoyuna masum maskesiyle pompalıyor. Her şey apaçık ortada. Hani halk arasında tabir vardır, arife tarif gerekmez, damda gezer miyav der. Bu ülkede hala vicdanının sesini dinleyen yargıçlar var. Gün gelecek, hırsızlar imparatoru da adil yargılanmaya, hakkaniyete ihtiyaç duyacak. O gün geldiğinde adalet kavramı hakkında söylediklerimiz çok daha iyi anlaşılacak. Deniz Feneri soruşturmasında savcı iken sanık haline getirilen Cumhuriyet Savcısı Abdülvahap Yaren. 17 Aralık 2013, Şebi Arus'tu. Günlerden salı. Saatler 8.02'yi gösteriyordu. Baba kısık sesle konuşuyor, oğlu uyku sersemi cevaplıyordu. Senin evde ne var ne yok, bunları çıkar tamam mı? Bende ne olabilir babacığım, senin para var kasada. Tamamıyla sıfırladınız mı? 30 milyon avro gibi daha var, eritemedik henüz. Telefonlarla konuşmayın. Kim takip ediyor bizi babacığım? Oğlum dinleniyorsunuz. Senelerdir beraber yürüdük biz bu yollardayı söyleyen AKP ile cemaatin yolları ayrılmıştı. Beraberlik buraya kadardı. İktidara yürürken devleti ortaklaşa paylaşmışlardı. Şimdi artık tek başına sahip olmak istiyorlardı. Ve 17 Aralık sabahına gelmeden önce makarayı az biraz geri sarmamız gerekiyordu. 2012'nin hemen başında Genelkurmay eski başkanı İlker Başbuğ, terör örgütü kurmak ve yönetmekten tutuklanmış, TSK'yı adeta tasfiye eden Ergenekon, Balyoz, casusluk gibi davaların sonuna gelinmişti. AKP hükümeti pek memnundu. Bağırsakların temizlendiğini düşünüyorlardı. Suratlarında güller açıyordu. Oysa farkında değillerdi, sıra kendilerine gelmişti. 7 Şubat 2012, saat tam 17'de MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın telefonu çaldı. Hattın diğer ucunda özel yetkili savcı Sadrettin Sarıkaya vardı. İfadeye çağırıyordu. Aynı şekilde MİT eski müsteşarı Emre Taner ve yardımcısı Afet Güneş de aranmıştı. İfadeye gelmezseniz kolluk kuvveti göndereceğiz deniyordu. Çünkü BDP Diyarbakır İl Başkanlığı'na yapılan polis baskınında mutabakat taslağı bulunmuştu. Oslo'da masaya oturan MİT ile PKK'nın mutabakatıydı. KCK soruşturmasını yürüten ve bu belgeyi gören savcı, söz konusu MİT'çileri devlete ve anayasal düzene karşı anlaşma yapmaktan ifadeye çağırmıştı. Hemen birkaç saat sonra İstanbul Emniyeti'nde KCK operasyonlarını yürüten Terörle Mücadele Müdürü ile İstihbarat Müdürü görevden alındı. Bilek güreşi başlamıştı. MİT'çiler ifade vermeye gitmedi, yakalama kararı çıktı. Yakalama kararı çıkınca TBMM devreye sokuldu. AKP oylarıyla jet hızıyla tek maddelik yasa çıkarıldı. MİT mensuplarına ve başbakanın özel temsilcilerine dokunulmazlık zırhı getirildi. Tayyip Erdoğan kozmik odasını yargıdan kaçırıyordu. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül aynı gün jet hızıyla onayladı. Hukuk dediğin işte böyle olurdu. Hakan Fidan aklandı, savcıların elinden kurtarıldı. 24 saat sonra savcı Sarıkaya görevden alındı. Ve aynı gün düğmeye basıldı. 2004'te AB'ye uyum ayaklarıyla AKP tarafından kurulan özel yetkili mahkemeler gene AKP tarafından lağvedildi. Ama Ergenekon, Balyoz, askeri casusluk davalarına bakmaya devam edecekler, bu davalar bittikten sonra kapatılacaklardı. Böylece zaten bu davalar için kurulmuşlardı, işleri bitince kapatılacak diyenler haklı çıktı. MİT müsteşarının kurtarıldığı gün Tayyip Erdoğan hastaneye yattı, sindirim sistemi ameliyatı oldu. Aslında 3 ay önce ameliyat olmuş, 8 Şubat'ta tamamlayıcı ameliyat planlanmıştı. Tam hastaneye yatacağı akşam MİT müsteşarı ifadeye çağrılmıştı. Zamanlama enteresandı. Tayyip Erdoğan mecburen ikinci ameliyatını ertelemiş, krizi bizzat kendisi yönetmişti. Ve kuşkulanmıştı. Hastaneye bir gün önce yatmış olsaydı, krize müdahale edebilmesi imkansızdı. Ameliyat olacağını yakın çevresi dışında kimse bilmediğine göre, MİT hamlesi neden şimdi yapılmıştı? Bu şüpheyle böcek araması yaptırdı. Çalışma ofisini didik didik arayan polisler temizledi. Polisler gitti, MİT arama yaptı. Portatif prizde 2 adet böcek bulundu. Nasıl olurdu? Polisler nasıl bulamazdı? Tayyip Erdoğan'la MİT'çiler durum değerlendirmesi yaptı. Polise bilgi verilmemesi kararı alındı. Bir hafta sonra polisler gene çağrıldı. Ofiste tekrar arama yaptırıldı, gene temiz bulundu. Polisler gitti, MİT aradı. Bu defa 4 adet böcek bulundu. Taraflar yüzleştirildi. Polisler kesinlikle böcek olmadığını, MİT'çilerin kendilerini suçlamak için ofise koymuş olabileceğini söyledi. Kırılma anıydı. Tayyip Erdoğan tarafını seçti, MİT'çilere güvendi. Başbakanlık koruma ekibi değiştirildi. Başbakan taburcu oldu. MİT mevzusu taburcu olamadı, kanamaya devam ediyordu. Hükümetle cemaat arasında kavga olduğu yazılıyordu. Yargının, polisin, Gülen cemaati tarafından ele geçirildiği öylesine kabullenilmişti ki, cemaatin isteği dışında böyle bir hamle yapılamayacağı varsayılıyordu. Israrla kurcalanıyor, deşiliyordu. Cemaate yakın olduğu söylenen AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, cemaat devleti ele geçirmiş, devlete sızmış, bu paranoyaları bırakalım, bunlar kargaları güldürür dedi. Kargalar gülüyor muydu bilemeyiz ama Tayyip Erdoğan'ın gülmediği kesindi. Savaş başlamıştı. Tayyip Erdoğan ilk hamlesini yaptı. Para musluğunu kesme kararı aldı. Dershaneleri kapatacaktı. Dershane pazarında senede 6 milyar lira vardı. Cemaat dershaneleri yarısından fazlasını alıyordu. Dershane defterini dürmek için yasa hazırlandığı ortaya çıkınca, cemaatin yayın organı Zaman Gazetesi bombardımana başladı. Eğitime darbe, böyle yasa darbe döneminde bile uygulanmadı, manşetleri atıyordu. Aynı günlerde televizyonlarda Zaman Gazetesi'nin reklamı yayınlanıyordu. Kanadalı animasyon yönetmeni Norman McLaren'ın 1952'de en iyi belgesel dalında Oscar kazanan Neighbors isimli kısa filminden uyarlanmıştı. Müstakil bahçeli evleri olan iki komşu, iki bahçenin tam sınırındaki çiçeği paylaşamadığı için kavgaya tutuşuyor, birbirine öldüresiye saldırıyor, neticede ikisinin de bahçesi tarumar oluyor, ikisinin de evi yıkılıyordu. Reklamın sonunda, "Bu dünya kimseye kalmaz, zaman kardeşlik zamanı" sloganı kullanılıyordu. O zamanlar alt tarafı gazete reklamı zannedilmişti. Oysa cemaat gayet açık mesaj veriyordu. "Ayağını denk al, kapışırsak sadece benim değil ikimizin de evi yıkılır" diyordu. Şak, balyoz davasında savcıya bavulla iftira delillerini taşıyan gazeteci yeniden sahneye çıktı. Taraf gazetesinde "Fethullah Gülen'i bitirme kararı 2004'te MGK'da alındı" manşeti patladı. Bavulcu Mehmet Baransu'nun yazdığı bu haberde söz konusu toplantının belgesi yayınlanmıştı. Cemaati imha etmek için alınan kararların altında Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül'ün imzaları vardı. "Fethullah Gülen'i bitirme planı hazırladılar" diye Ergenekon davasında onlarca subayı hapse tıkmışlardı ama orijinal belgede kendi imzaları yakalanmıştı. Kabak gibi ortaya çıkmıştı. Bir taraftan cemaati yok etmek için askerle uzlaşmışlar, öbür taraftan askerin yok edilmesi için cemaatçilere yol vermişlerdi. Tayyip Erdoğan'ın danışmanı Yalçın Akdoğan, 2004 MGK kararları yok hükmündedir filan dedi ama bu saatten sonra kimseye yediremezlerdi. Baktılar olacak gibi değil, Tayyip Erdoğan ürkütmeye çalıştı. MGK belgesini açıklamanın vatan hainliği olduğunu söyledi. Kaş yapayım derken göz çıkarmış, tehdit edeyim derken itiraf etmişti. Bizzat kendi ağzıyla MGK belgesi olduğunu söylüyordu. Belge gerçek olduğuna göre haber doğruydu. AKP milletvekili Hakan Şükür, AKP'den istifa etti. Futbolcu şöhreti var diye cemaat kontenjanından milletvekili yapılmıştı. Maçın en kritik dakikasında Tayyip Erdoğan'a çalımı basıp kendi kalesine 90'a takmıştı. Hakan voleyi vurdu, 48 saat sonra gol oldu. 17 Aralık sabahı Türkiye yepyeni bir Türkiye'ye uyandı. Saat 05'te İranlı iş adamı Rıza Sarraf, Halkbank Genel Müdürü Süleyman Aslan, Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir, magazin sayfalarının ünlü müteahhidi Ali Ağoğlu, hepsinden önemlisi 3 bakanın oğlu, İçişleri Bakanı Muammer Güler'in oğlu Barış, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın oğlu Kaan, Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'ın oğlu Abdullah Oğuz, toplam 84 kişi gözaltına alındı. Soruşturma 2012 ve 2013'te yapılan 3 ayrı ihbarla başlatılmıştı. 2 yıldır teknik ve fiziki takip yapılıyordu. Gözaltı talimatını savcı Celal Kara vermişti. Bakan çocukları babalarının yetkilerini kullanarak yolsuzluk yapmakla suçlanıyordu. Dokunulmazlık nedeniyle babalarına henüz dokunulmamıştı. Ve bir bakan daha vardı. Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın da rüşvet aldığı öne sürülüyordu. Savcı Celal Kara, balyoz davasında 102 subayın tutuklanmasını isteyen savcıydı. AKP o zamanlar çok seviyordu bu savcıyı. Öve öve bitiremiyorlardı. Soruşturmanın başında İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili Zekeriya Öz vardı. Ergenekon davasının savcısıydı. AKP'nin göz bebeğiydi. Tayyip Erdoğan, generalleri, profesörleri, gazetecileri içeri tıkan Zekeriya Öz'ün altına bizzat kendi makam Mercedes'ini vermişti. Hatta Ocak 2009'da Zekeriya Öz'ü savunurken aynen şunları söylemişti. İtalya'da temiz eller operasyonu olduğu zaman İtalya'yı örnek gösterenler, Türkiye'de temiz eller operasyonu yapanlara saygı duysunlar. Bırakalım bu işin sonu nereye varacaksa varsın. Abdestinden şüphesi olmayanın namazından şüphesi olmaz, mesele bu. Şimdi keser dönmüş, zap dönmüştü. Reza Zarrab, Türkçe meali Rıza Sarraf'tı, 29 yaşındaydı. Türkiye'nin altın ihracatının %46'sını tek başına yapıyordu. Tebriz doğumlu, Azeri kökenli, İranlı TC vatandaşıydı. Türkiye'ye henüz 24 yaşındayken Royal Denizcilik firmasıyla girmişti. 2014'te 10 farklı sektörde faaliyet gösteren Royal Holding'in sahibiydi. Ailesi Dubai'de yaşıyordu. Şarkıcı Ebru Gündeş'le evliydi. Ekonomi sayfalarından çok magazin sayfalarından tanınıyordu. Eşinin kapısına bir kamyon gül yaprağı filan döktürürdü. Güftekardı, bestekardı. Arabesk fantezi şarkılara söz yazıyordu. Ebru Gündeş'e, İbrahim Tatlıses'e, Sibel Can'a şarkılar vermişti. Mali Suçlar Araştırma Kurumu, MASAK'ın müdavimiydi. 2008'den beri düzenli olarak kara para raporlarında adı geçiyordu. Halkbank üzerinden usulsüz para transferleri yaptığı, ABD'nin kara listesine girmemek için ABD'de şubesi olmayan Halkbank'ı tercih ettiği öne sürülüyordu. Buyurun buradan yakın. MİT'in Tayyip Erdoğan'ı çok önceden uyardığı ortaya çıktı. 8 ay önce, Nisan 2013'te Başbakan'a sunulan 3 sayfalık raporda Rıza Sarraf'ın şaibeli para trafiği anlatılıyor, Zafer Çağlayan ve Muammer Güler'le akçeli ilişkiler içinde olduğu belirtiliyor, bakanlarla ilişkisinin ortaya çıkması halinde söz konusu hususlar hükümet aleyhinde kullanılabilir deniyordu. Yani aslında bu adama dikkat et demiyordu, kendine dikkat et diyordu. Bu adam enselenirse sen de yanarsın diyordu. Milli İstihbarat Teşkilatı AKP'nin istihbaratıydı. Rıza Sarraf'ın adı Ocak 2013'te tuhaf bir hadiseye karışmıştı. O dönemki gazetelerin ekonomi sayfalarında yer alan habere göre Gana'dan gelip İstanbul Atatürk Havalimanı'na inen ULS Hava Yolları'na ait kargo uçağında 1,5 ton altın ele geçirilmişti. Taşıdığı yük evrakta ibraz edilmemişti, kayıt dışıydı. Uçak mühürlenmişti. Sonra abrakadabra uçağın yükü altın yerine doğal taş olarak değiştirilmişti. Yakıt ikmali için inmiştik, yoksa İstanbul'la işimiz yok denilmişti. Hadi güle güle. Uçak pırr Dubai'ye gitmişti. 17 Aralık soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre kayıt dışı altın Türkiye'ye sokulmuştu, uçak kurtarılmıştı ve Rıza Sarraf bu işi Zafer Çağlayan'ın desteğiyle halletmişti. İddia buydu. Somut gerçek ise şuydu. Altın taşıyan uçaktan sadece 2 ay sonra mecliste görüşülen torba yasaya ekleme yapılmış, altın kaçakçılığına verilen hapis cezası kaldırılmıştı. Ayrıca eskiden yakalanan altının 2 misli para cezası verilirken, şimdi yakalanan altının 10'da 1'ine düşürülmüştü. Abrakadabrayı öğrenmiştik, bu da hokus pokusuydu. MİT, işte bu hadiseden sonra Tayyip Erdoğan'ı uyarmıştı. Kişiye özel yasa bardağı taşıran damlaydı. Rıza Sarraf'ın Ankara'daki gücünü gösteriyordu. Türkiye İran'dan doğal gaz alıyor, İran'a ambargo uygulandığı için parasını ödeyemiyor, para yerine altınla ödeme yapıyordu, başka çare yoktu. Halkbank üzerinden bu kanal açılmıştı ve maalesef her gayri resmi kanal gibi bu kanala da paravan şirketler, ne idüğü belirsiz tipler, örtülü ticari faaliyetler üşüşmüştü. Başımıza gelenin özeti buydu. Türkiye, İran'ın offshore bölgesi olmuştu. Washington takipteydi. İran, Türkiye'ye sattığı doğalgazın parasıyla Türkiye'den altın alıyor, sonra bunu Dubai'de simsarlara bozdurup paraya çeviriyordu. Ancak el değiştiren altın para miktarı doğalgaz alışverişinin çok çok üstündeydi. Belli ki doğalgaz takasının dışında işler dönüyordu. İran'ın kendisine uygulanan ambargoyu Türkiye üzerinden deldiği düşünülüyordu. ABD sırf bu yüzden yeni bir yaptırım yasası çıkarmış ve İran'ın değerli maden alımlarını da ambargoya bağlamıştı. Halkbank radardaydı. Hatta Amerikan Kongresi'nin Temsilciler Meclisi kanadında imza kampanyası başlatılmış, 47 milletvekili imza atmış, Hazine Bakanı'na mektup gönderilmiş, Halkbank'ın kara listeye alınması istenmişti. Washington'daki bu gelişmeleri Türkiye'de sadece Hürriyet gazetesi yayımlamıştı. Süleyman Aslan çok sinirlenmiş ve Halkbank'ın Hürriyet'e verdiği reklamları geri çekmişti. Pohpohlarsan reklam veriyorlar, doğruları yazarsan kesiyorlardı. Milletin parasını kendi keyiflerine göre kullanıyorlardı. 17 Aralık'a dönersek, Tayyip Erdoğan Konya'daydı. Şebi Arus için gitmişti. Bakan çocukları gözaltına alındı, ne diyorsunuz diye soruldu. İstedikleri kadar kirli ittifakların içine girsinler, söz milletindir. Allah bes, baki heves, bizim Allah'ımız var, o bize yeter. Bayrakları bayrak yapan üstündeki kandır, toprak uğrunda ölen varsa vatandır dedi. Ne diyeceğini şaşırmıştı. Tutuşma emaresiydi. Allah, bayrak, vatan aklına geleni sıralıyordu. Çünkü 10 ay sonra ortaya çıkacaktı ki Tayyip Erdoğan o saatlerde soruşturma dosyasını bütün detaylarıyla biliyordu, tutuşmakta haklıydı. Nereden biliyordu derseniz, 17 Aralık sabahı saat 10.30'da İstanbul polisi tarafından hazırlanan, İstanbul Valiliği aracılığıyla iletilen 23 sayfalık bilgi notu kendisine sunulmuştu, oradan biliyordu. Bilgi notunda Ekonomi Bakanımız Zafer Çağlayan'ın Rıza Sarraf'tan değişik tarihlerde 32 milyon euro ve 1,5 milyon dolar rüşvet aldığı iddia ediliyordu. Ekonomi Bakanımızın saatleri ve mücevherleri için Rıza Sarraf tarafından 200 bin euro ve 5,5 milyon dolar ödendiği belirtiliyordu. Rıza Sarraf'ın İçişleri Bakanımız Muammer Güler'e 12 milyon lira, AB Bakanımız Egemen Bağış'a da 1,5 milyon dolar rüşvet verdiği öne sürülüyordu. Aynı bilgi notunda Halkbank Genel Müdürü de Rıza Sarraf'tan rüşvet almakla suçlanıyordu. Paraların 500'er bin dolarlık partiler halinde evine gönderildiği ve bu trafiğin hem teknik takip hem de fiziki takiple tespit edildiği anlatılıyordu. Çin, Dubai, Türkiye üçgeninde paravan şirketler kurulduğu, sahte belgelerle usulsüz ödemeler yapıldığı, gerçekte var olmayan ihracat bedellerinin Halkbank hesapları üzerinden aktarıldığı somut örneklerle özetleniyordu. 23 sayfalık bilgi notunda neredeyse 2300 suç unsuru vardı. Rıza Sarraf'ın bakan çocuklarını aracı ederek iş takip ettirdiği, kardeşine vatandaşlık aldırdığı, tekerine çomak sokan polisleri sürdürdüğü, gazetelerde haber sansürlettiği iddia ediliyor. Bu işleri yaparken tam 14 aydır takip edildiği belirtiliyordu. Tayyip Erdoğan işte bu 23 sayfalık bilgi notunu okumuştu ve sonra da çıkıp operasyonu yürüten savcılara, polislere alçaklar, hainler, karanlık odaklar filan diye saydırmıştı. Peki AKP'nin fişini çeken polisler hakikaten cemaatçi miydi? Bu sorunun cevabı aranırken Oda TV davasından bir sene hapis yatırılan Nedim Şener, Haliç'te yaşayan Simonlar kitabını yazdığı için hapse tıkılan eski emniyet müdürü Hanefi Avcı ile röportaj yaptı. Hanefi Avcı, "Bugünü anlamak isteyenler kitabımı bir daha okusun, her şeyi arşivlediler, hepsini kullanacaklardır," diyordu. Fethullah Gülen ise avukatı aracılığıyla basın açıklaması yapıyor, soruşturmaları yürüten kamu görevlileriyle en küçük bir ilgisi ve bilgisi bulunmadığını, kirli oyunlar gibi ithamların tamamen hayal mahsulü olduğunu duyuruyordu. 17 Aralık çok uzun bir gündü. Henüz akşam olmadan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 5 şube müdürü görevden alındı. Operasyonu yapan polislere operasyon yapılmıştı. Soruşturmayı yürüten savcıların yanına da 2 savcı ilave edildi. Gezi Parkı'ndan beri koçlara kafayı takmışlardı. Tofaş'a 67,5 milyon lira vergi cezası kesildi. Birleşmiş Milletler rapor hazırlamış, Türkiye'nin Suriye'ye 47 ton silah mühimmat gönderdiği ortaya çıkmıştı. Bizim Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz açıklama yaptı. "Silah göndermedik, spor amaçlı kuru sıkı gönderdik," dedi. 47 ton spor amaçlı kuru sıkı, dünya spor tarihinde ilk defa duyuluyordu. Sözde soykırım iftirasında, hükümetin vermesi gereken mücadeleyi hapisteki Doğu Perinçek veriyordu. Soykırım yoktur demeyi yasaklayan İsviçre devletini Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde resmen mahkum ettirdi. Perinçek'in başvurusu üzerine emsal karar alan mahkeme, "İfade özgürlüğünü kısıtlayamazsınız," dedi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'nin tabelasına Kürtçe "Şaredarya Bajare Mezin Amede" yazısı eklendi. Tunceli Belediyesi ise Türkçe "Dersim Belediyesi" tabelası astı. Yolsuzluk operasyonunun ikinci günü fotoğraflar basına servis edildi. Ayakkabı kutuları manşet oldu. Halkbank Genel Müdürü'nün evinde kütüphane raflarına saklanmış halde ayakkabı kutuları bulunmuştu. Dolar euro doluydu. Polisin kameraya aldığı görüntüleri Kanal D yayınladı. Gazetelerde yazılanlara göre Halkbank Genel Müdürü'nün eşi paralar eve getirildiği sırada dinlemeye takılmıştı. "Yeşiller geldi," demişti. Ayakkabı kutusunda para olmuşlardı, yani AKP. 17 Aralık operasyonu boyunca tüm haberlerde 4,5 milyon dolar diye geçti. Halbuki ayakkabı kutularında 2,5 milyon dolar ve 2,5 milyon euro, o günkü parite ile toplam 5 milyon 950 bin dolar çıkmıştı. Sayın basınımız adeta sözleşmiş gibi ayakkabı kutularında ele geçirilen paranın miktarını düşük göstermeye çalışıyordu. Bu matematik cinliğinin nedeni yakında anlaşılacaktı. İçişleri Bakanı'nın oğlunun evinde yatak odasında büyük boy 7 adet şifreli kasa ve para sayma makinesi bulunmuştu. Sosyal medyada "harama el sürmemek için para sayma makinesi kullanmışlar" esprisi dolaşıyordu. İçişleri Bakanı Muammer Güler, Gezi Parkı olayları sırasında gençlerimiz yaka paça götürülürken, "polis durup dururken kimseyi gözaltına almaz, polis niye beni gözaltına almıyor, çünkü sebepsiz yere almaz," diyordu. "Şimdi yandım Allah," diyordu. Ekonomi Bakanı'nın oğlunun evi aranamadı. Çünkü evin tapusu Ekonomi Bakanı'nın üstüneydi ve bakanın dokunulmazlığı vardı. Polis gölge gibi takip etmişti. Rüşvetin belgesi değildi belki ama fotoromanıydı. Birinci ayrımın sonu, sayfa 17.